Ayrım 6.
17. Natasha daha dingindi ama daha neşeli değildi. Yalnız neşenin bütün dış koşullarından, balolardan, gezintilerden, konserlerden, tiyatrolardan kaçınmakla kalmıyordu. Bir kez gülümsese peşinden ağlanmış olmasın, şarkı söylemiyordu, gülmeye başlayınca ya da kendi başına şarkı söylemeye kalkışınca gözyaşlarına boğuluyordu. Pişmanlıktan gelen gözyaşları, o geri dönmez masum zamanları anımsamaktan gelen gözyaşları, o değin mutlu geçireceği genç yaşamını böyle yok yere mahvedişinden gelen öfkenin verdiği gözyaşları onu boğuyordu. Gülme ve şarkı söyleme, üzüntüsüne karşı ona bir saygısızlık gibi geliyordu. Beğenilmek de istemiyordu. İçinde bastırması gereken bir gösteriş eğilimi de yoktu. Bütün erkeklerin onun gözünde soytarı Nastasya Ivanovna'dan ayrımı olmadığını duyumsuyor ve bunu söylüyordu. Yüreğinin derinliklerindeki bir şey, her çeşit zevki ona yasaklıyordu. Genç kızlık çağının bütün o eski, tasasız, umut dolu yaşama ilgileri gidip gitmişti. En sık ve en çok acı duyarak, güz aylarını, avları, yaşlı amcayı ve Nikolay'la Otradnoye'de geçirdikleri Noel yortularını anımsıyordu. O zamanların bir tek gününü geri getirmek için neler vermezdi. Ama geri dönmemecesine geçip gitmişti bunlar. Ne var ki gene de yaşamak zorundaydı. Eskiden sandığı gibi dünyadaki insanların hepsinden daha iyi değil, daha kötü bir kimse olduğunu düşünmekten haz duyuyordu. Ama bu onun için büyük bir anlam taşımıyordu. Buna inanıyordu ama peki sonra diye de soruyordu. Sonrası hiçti. Hiçbir çekiciliği yoktu yaşamın ve geçip gidiyordu. Kimseye yük olmamaya çalışıyor gibiydi. Kendisi için bir şey istemiyor, evdeki herkesten kaçıyordu. Yalnız kardeşi Petya'nın yanında bir iç rahatlığı duyuyordu, hepsi bu. Onunla birlikte olmayı başkalarının yanında olmaktan çok daha fazla seviyordu. Baş başa kaldıklarında güldüğü bile oluyordu. Evden dışarı hemen hemen çıkmıyor ve gelen konuklar arasında da yalnız bir kişiden, Pierre'den hoşlanıyordu. Kimse Kont Bezuhov deyin sevecenlikle, özenle, ciddilikle davranamazdı ona. Natasha bu sevecenliği yarım yamalak seziyordu ve bundan ötürü onunla birlikte olmaktan hoşlanıyordu. Ama bu sevecenlikten ötürü ona sorumluluk duymuyordu. Çaba harcamadan iyi olan bir kimseydi Pierre. Herkese iyi davranmak onun için öyle doğaldı ki üstün bir nitelik olarak görünmezdi. Pierre'in onun yanında konuştuğu sırada Natasha'nın acı anılarını tazelemekten çekinerek kimi vakit şaşırdığını, sıkıldığını ayrımsıyordu. Bunu onun iyi yürekliliğine, kendisine karşı olduğu gibi herkese karşı duyduğu utangaçlığa veriyordu. Natasha büyük heyecan duyduğu bir anda serbest bir erkek olsa diz çöküp onun elini ve gönlünü isteyeceği konusunda ağzından kaçırdığı sözlerden sonra Pierre ona hislerinden hiç söz etmemişti. O zaman Natasha'yı bunca avutmuş olan bu sözler, ağlayan bir çocuğu avutmak için söylenmiş anlamsız sözler gibiydi kuşkusuz. Pierre evli olduğu için değil, aralarında ahlaksal engellerden ötürü ki bunların yokluğunu Kuragin'in yanında derinden duyumsamıştı, onunla olan ilişkisinde, kendisinde ve çok daha az bir olasılıkla Pierre'de bir aşk duygusu uyanması şöyle dursun, birkaç örneğini bildiği ve şairce bir dostluğun doğabileceği bile aklından geçmemişti. Büyük Paris'in sonunda Rostovların Otradnoye'den komşusu Agrafena Ivanovna Belova, Moskova'nın kutsal yerlerini ziyarete gelmişti. Natasha'ya kendini bir zaman için dine vermesini önermiş ve Natasha da sevinçle bunu benimsemişti. Sabahleyin erkenden dışarı çıkması doktorlarca yasaklanmasına karşın Natasha ibadet etmek için Rostovlarda her zaman yapıldığı gibi evde üç dua dinlemek değil Agrafena Ivanovna gibi yani hiçbir akşam öğle sabah ayinini kaçırmadan bütün bir hafta ibadet etmek için ayak diriyordu. Natasha'nın bu çabası kontesin hoşuna gidiyordu. Başarısız bir tedaviden sonra ibadetin ona ilaçtan daha iyi geleceğini umuyordu. Çekinerek ve doktordan gizleyerek de olsa Natasha'nın isteğine uydu, onu Belova'ya teslim etti. Agrafena Ivanovna gece saat 3'te Natasha'yı uyandırmaya geliyor ve çoğu zaman onu uyanmış buluyordu. Natasha sabah duası zamanı uyuyakalmaktan korkardı. Çabucak elini yüzünü yıkayıp en kötü giysisini ve eski mantosunu giyer, sabahın serinliğiyle titreyerek Tanyeri'nin berrak kızıllığıyla aydınlanan sokaklara çıkardı. Agrafena Ivanovna'nın önerisiyle Natasha, kendi kutsal yönetim çevresinde değil, Sofu Belova'nın anlattığına göre papayı çok saygın bulan ve perhiz yapan biri kilisede ibadet ederdi. Kilisede hep az kişi olurdu. Natasha Belova ile sol kilirozun arkasına yerleştirilmiş Meryem Ana tasvirinin önünde her zamanki yerlerinde dururlardı. Dipnot, kiliroz, kilisede ilahi söylenen yer. Sabahın bu alışılmamış saatinde önünde yanan mumlarla ve pencereden giren sabah aydınlığıyla aydınlanan Meryem Ana'nın siyah yüzüne bakarken ve anlayarak izlemeye çalıştığı ayini dinlerken, yüce ve ulaşılmaz bir şey karşısında Natasha'yı yeni bir huşu duygusu sarardı. Duanın sözlerini anladığı zaman kişisel duyguları ince ayrımlarıyla duasına karışırdı. Anlamadığı zaman her şeyi anlamak isteğinin bir gurur olduğunu, her şeyi anlamanın doğru olmadığını, yalnız bu dakikalarda ruhuna egemen olan bunu duyumsuyordu, Tanrı'ya inanma, kendini ona vermek gerektiğini düşünmek onun için daha tatlıydı. Haç çıkarır, secde eder, anlamadığı zaman yalnız kendi bayağılığı karşısında dehşete düşerek her şeyi bağışlaması için Tanrı'ya yakarırdı. Kendine en çok verdiği dualar tövbe dualarıydı. Sabahın erken saatinde eve dönerlerken yalnız işe giden duvarcılara, sokakları süpüren kapıcılara rastladıkları ve evlerde herkes daha uykuda olduğu zaman Natasha içinde yeni bir duygu, kusurlarını düzeltme, yeni temiz bir yaşam ve mutluluğa kavuşma olanağı duygusuyla dolardı. Bu yaşamın sürdüğü bütün bir hafta bu duygu her gün yükseldi. Kuddas ayinine katılmak ya da Agrafena Ivanovna'nın ona söylediği gibi Tanrı'ya ulaşmak mutluluğu gözüne o değin büyük görünüyordu ki o kutsal pazara değin yaşamayacak diye korkuyordu. Ama mutlu gün geldi çattı. Natasha kendisi için unutulmaz olan o pazar günü beyaz giysileriyle Kuddas ayininden döndüğü zaman, uzun aylardan sonra ilk kez kendini huzurlu ve ilerideki yaşamını kendisine bir yük olmaktan uzak duyumsadı. O gün gelen doktor Natasha'yı muayeneden sonra 2 hafta önce verdiği ilaca devam etmesini söyledi. Görünüşe göre başarısından içten bir memnunluk duyarak, "Sabah ve akşam kesinlikle devam etmelisiniz," dedi. "Yalnız lütfen daha dikkatli olun. İnanınız kontes," diye doktor elinin ayasıyla altını beceriyle yakalayarak şaka yollu ekledi. "Yakında gene şarkı söylemeye, gülüp oynamaya başlar. Son ilaç ona çok çok yaradı, rengi iyice düzeldi." Kontes tırnaklarına bakıp tükürdü. Dipnot, halkın tükürmede bir güç olduğu inancıyla yapılan bir hareket. Neşeli bir yüzle konuk salonuna döndü. 18. Temmuz'un başında savaşın gidişi üzerine Moskova'da gittikçe daha çok telaş uyandıran söylentiler yayılmıştı. Çar'ın halka bildirisinden, onun kendisinin orduyu bırakıp Moskova'ya gelişinden söz ediliyordu. 11 Temmuz'a değin bildiri ve halka çağrı gelmediği için bu konu ve Rusya'nın durumu üzerine abartılı söylentiler dolaşıyordu. Çar'ın ordu tehlikede olduğu için ayrıldığı, Smolensk'in boşaltıldığı, Napolyon'un 1 milyonluk ordusu bulunduğu ve Rusya'yı ancak bir tansığın kurtarabileceği söyleniyordu. 11 Temmuz cumartesi günü bildiri geldi ama daha basılmış değildi. Rostov'larda olan Pierre de ertesi gün, yani pazar günü öğle yemeğine gelmeye, Kont Rostopçin'den sağlayacağı bildiriyle çağrıyı getirmeye söz verdi. Pazar günü Rostovlar alışkanlıkları üzere Razumovskilerin özel kiliselerine ayine gittiler. Sıcak bir Temmuz günüydü. Sabah saat 10'da Rostovlar kilisenin önünde arabadan indikleri zaman sıcak havada işportacıların bağırmalarında, açık renkli yazlık giysilerde, bulvardaki ağaçların tozlu yapraklarında, çalgı seslerinde, Geçit törenine giden bir taburdaki beyaz pantolonlarda, kaldırımdaki gürültüde, kızgın güneşin parlak ışığında berrak ve günlük memnuniyet ve tedirginlik vardı. Bütün Moskova ileri gelenleri, Rostovların bütün tanıdıkları, her zaman köye giden pek çok zengin aileler bir şey bekliyormuş gibi bu yıl kentte kalmışlardı. Ramuzovskilerin kilisesindeydi, annesinin yanında kalabalığı açan livreli bir uşağın arkasında ilerlerken Natasha, dipnot, livreli, kibarların konaklarında uşaklara özgü üniforma, yüksekten bir fısıltıyla kendisinden söz eden bir delikanlının sesini duydu. Bu Rostova, o Rostova mı? O deyin zayıfladı ama gene de güzel. Natasha, Kuragin ve Bolkonski adlarının anıldığını duydu ya da ona öyle geldi. Zaten ona her zaman öyle gelirdi. Ona bakarken herkesin hep o başından geçenleri düşündüğünü sanırdı. Natasha, kalabalıkta her zaman olduğu gibi içinden acı çekerek, içi titreyerek, leylak rengi, siyah oyalı, ipek giysileriyle, ruhunda acı ve utanç duyduğu oranda sakin ve görkemli yürümesini bilen kadınlar gibi ilerliyordu. Güzel olduğunu biliyor ve bunda yanılmıyordu ama bu, onu şimdi eskiden olduğu gibi sevindirmiyordu. Tersine son zamanlarda, özellikle bu parlak sıcak yaz gününde, kentte bu onu çok üzüyordu. Bir pazar daha, bir hafta daha, önceki pazar günü orada bulunduğunu anımsayarak kendi kendine söyleniyordu. Hep aynı ruhsuz yaşam koşulları, eskiden o deyin iyi olan koşullar. Güzel ve gencim, biliyorum ki şimdi iyi yürekliyim, eskiden kötüydüm ama şimdi iyiyim, biliyorum diye düşünüyordu. Yaşamın en iyi yılları boşuna ve kimseye yaramadan geçip gidiyor. Annesinin yanında durdu, yakınındaki bir tanıdıkla başıyla selamlaştı. Natasha alışkanlıkla bayanların tuvaletlerini gözden geçirdi, yakınında duran bir bayanın tavrını, daracık yerde eliyle nezakete uymayan bir biçimde haç çıkarmasını kınadı. Gene canı sıkılarak, onun başkalarını kınadığı gibi başkalarının da onu kınadığını düşündü. Birdenbire ayin sesleri duyarak alçaklaştığı, eski iç temizliğini gene yitirdiği için dehşete düştü. İyi yüzlü, temiz bir yaşlıcağız, öyle yumuşak bir tantanayla ayin yapıyordu ki, ibadet edenler üzerinde güçlü, sükun verici bir etki yapıyordu. Çar kapısı açıldı, perde ağır ağır çekildi, oradan gizemli, usul bir ses duyuldu. Nedenini bilmediği gözyaşları Natasha'nın boğazını tıkadı. Sevinçli, dayanılmaz bir duygu onu sarsıyordu. Ne yapacağımı, yaşamımda nasıl davranacağımı, kendimi sonsuz olarak nasıl düzelteceğimi bana öğret diye düşünüyordu. Diakos kürsüye çıktı, baş parmağını genişçe açıp cübbesinin altından uzun saçlarını kurtardı. Haçı göğsüne dayayarak yüksek sesle ve tantanayla dua okumaya başladı. Bütün insanlarla Tanrı'ya dua ediyoruz. Bütün insanlarla hep birlikte sınıf ayrılığı gözetmeksizin, kinsiz, kardeş sevgisiyle birleşmiş olarak dua edeceğiz diye düşündü Natasha. Yüce evren için, ruhlarımızın kurtuluşu için, üstümüzde yaşayan melekler için ve bütün cisimsiz ruhların evreni için diye dua etti Natasha. Ordu için dua edilirken Natasha kardeşini ve Denisov'u anımsadı. Denizde ve karada yolculuk edenler için dua edilirken Prens Andrei'yi anımsadı, onun için dua etti, ona yaptığı kötülükten ötürü Tanrı'nın kendisini bağışlaması için de dua etti. Bizi sevenler için dua edilirken kendi ev halkı için, babası için, annesi için, Sonya için, onlara karşı işlediği bütün suçları ilk kez o anda anlayarak dua etti. Bizden nefret edenler için dua edilirken kendilerine dua etmek için düşmanlar ve kendisinden nefret eden insanlar uydurdu. Babasına ödünç para verenleri, onunla işi olan herkesi düşmandan saydı. Düşmanları, kendisinden nefret edenleri her düşünüşünde ona bu deyin kötülük etmiş olan Anatoly'u anımsadı. Gerçi o nefret edenlerden değildi ama ona hoşnutlukla bir düşman gibi dua etti. Prens Andrei ve Anatoly ancak duada açıkça ve sakince anımsamaya kendinde güç buluyordu. Çünkü o zaman onlara karşı olan hisleri, Tanrı korkusu ve Tanrı sevgisi yanında yok oluyordu. Çar ailesi için, Sino için dua edilirken anlamasa da kuşku duyamayacağını, yönlendirici Sino'yu gene de sevdiğini, onun için dua ettiğini kendi kendine söyleyerek daha çok eğiliyor, haç çıkarıyordu. Diakos, Ektenia'yı bitirip, dipnot, Ektenia Ortodokslarda bir dua, göğsünün çevresine atkısıyla istavrozladı ve duasına devam etti. Kendimizi Tanrı'ya teslim ediyoruz diye Natasha içinden yineledi. Tanrım, kendimi senin istencine veriyorum diye düşündü. Hiçbir şey istemiyorum, ne yapacağımı, istencimi nasıl kullanacağımı bana öğret. Ve beni al, beni al diye duygulu bir sabırsızlıkla içinde böyle yakarıyordu. Haç çıkarmıyor, incecik kollarını bırakmış, sanki görünmez bir gücün onu hemen almasını, bedeninden, yakınmalarından, isteklerinden, vicdan azabından, düşlerinden ve kusurlarından kurtarmasını bekliyordu. Kontes ayin sırasında birkaç kez kızının duyarlılık anlatan yüzüne, parlak gözlerine baktı, ona yardım etmesi için Tanrı'ya dua etti. Ayinin ortasında birdenbire Natasha'nın iyi bildiği ayin kurallarına uymayan Diakos yamağı, üç örkün günü üzerinde dizüstü dua okunan iskemleyi getirdi, çar kapısının önüne koydu. Papaz leylak renginde sivri kadife başlığıyla çıktı, saçlarını düzeltti, güçlükle diz çöktü. Herkes de diz çöktü, şaşkın şaşkın birbirlerine bakıyorlardı. Rusya'nın düşman işgalinden kurtulması için Sinod'dan yeni gelen bir dua okunacaktı. Ey güç sahibi Tanrı, kurtuluş Tanrımız diye papaz Rus yüreğine çok güçlü bir etki yapan Slav ruhanilerine özgü o berrak, tumturaksız ve tatlı sesle okumaya başladı. Ey güç sahibi Tanrı, kurtuluş Tanrımız, değersiz yaratıklarını lütuf ve kereminle bugün koru. Bizi sevecenlikle dinle, esirge ve bağışla. Dünyanı alt üst eden, bütün cihanı çöle çevirmek isteyen bir düşman bize saldırdı. Bu caniler senin mülkünü, sevgili Rusya'yı mahvetmek, mabetlerini kirletmek, mihraplarını yıkmak, bizim kutsallığımızı aşağılamak için toplandılar. Ne zamana değin Tanrım, günahkarlar ne zamana değin övünecekler? Canice güçlerini ne zamana değin kullanacaklar? Ey güçlü Tanrı, sana dua eden bizleri dinle. İyi yürekli büyük çarımız İmparator Alexander Pavlovich'in kılıcını keskin eyle. Onun ne deyin doğru, ne deyin yumuşak olduğunu anımsa, iyiliği için onu ödüllendir, bizi senin sevgili İsrail'ini bununla koruyor. Onun tasarılarını, girişimlerini, işlerini kutsa. Her şeye gücü yeten sağ elinle saltanatını güçlendir, düşmana karşı onu utkun eyle. Musa'yı Amalek'te, Gedeon'u Madiyen'e, Davut'u Golyat'a karşı utkun kıldığın gibi. Ordularını koru, senin adına savaşanların koltuğuna Midyatlıların yayını yerleştir, savaş için onlara güç ver, silahını ve kalkanını al, bizimkilere yardıma davran. Bizim kötülüğümüzü isteyenler utansın, perişan olsunlar. Senin güçlü meleğin onları rezil etsin, önüne katıp kovalasın. Haberleri olmadan ağa düşsünler. Onları saklayan tuzaklar çevrelerini çevirsin. Kullarının ayaklarına kapansınlar, ordularımıza çiğnensinler. Tanrım, büyükleri ve küçükleri kurtarmaya gücün yeter, Tanrısın. İnsan sana karşı duramaz.